Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur.
Ben Ayşegül Tözeren.
Tam 27 Mayıs 2022. Bu 27 Mayıs eskiden bayram olmaz mıydı? Resmi tatil falan olurdu değil mi? Artık değil galiba. Tamam. Unuttum. Yani dinleyicilerimizden ne olduğunu bilmiyorlardır herhalde. Peki. Evet, 95.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programı ve her zaman olduğu gibi bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Ve konuğumuzu Ayşegül'den rica edeceğim tanıtması için.
Evet, konuğumuz çok değerli. Hacer Fokko konuğumuz. Hacer Fokko'yu birçok çalışmasından tanıyor aslında dinleyicilerimiz. Romanlarla ilgili çalışmalarıyla tanıdık. Göçle ilgili çalışmalarıyla tanıdık. Ama sanıyorum yakıcı da bir sorun olduğu için en basınla yakından ilişkide olduğu çalışması yoksulluk oldu. Çünkü yoksullukla ilgili herkes bir şey söyler. En çok da tırnak içinde edebiyatı yapılır yoksulluğun. Ama bununla ilgili hani taş üzerine taş koyan da çok yoktur. Derin yoksulluk ağının kurucuları arasında yer aldı Hacer Fokko. Uzun dönem kent yoksulluğu çalıştı. Aslında kent yoksulluğu iyi edebiyatı da yapılacak bir konudur ve de hani Türkiye edebiyatında en önemli yazarlar aslında yoksulluk yazan yazarlardır. Bunu da ayrıca şey yapalım, bir anda söyleyelim. Hacer Fokko son dönemde de CHP Dayanışma Ofisi'ndeki çalışmalarıyla tanıyoruz ve görüyoruz. Yani baştan sona yoksulluğu konuşacağız. Yoksulluk çok yakıcı bir konu. Ama bu işin tırnak içinde edebiyatı dediğimiz hamasetini yaptığınız zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama bu konuyla ilgili hani en küçük bir emek bile sanıyorum insanların hayatını değiştirecek önemde. İyi düşünüyorum. Hem teşekkür edelim hem hoş geldiniz diyelim Hacer.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Evet, hoş geldiniz. Vakit ayırdınız. Bu koşuşturmanız arasında dün Antalya'daydınız. Bugün Diyarbakır'dasınız. Peki ama Ayşegül'ün söylediği o çok önemli konular anahtarıyla çalıştığınız, gerçekleştirdiğiniz projeler var. Ama benim sizden biraz geç olarak öğrendiğim öykü Sulukule'den başlamıştı. Biraz onu anlatır mısınız bize? Daha sonra Ayşegül'ün daha net soruları olacak. Benimki böyle birazcık girişimiz.
Tabii bence gerçekten hani dip yoksulluğu keşfim bir. İkincisi Sulukule aynı zamanda benim için bir okuldu. Yani şimdi ne konuşuyorsam, işte ne gördüysem, ne öğrendiysem aslında Sulukule'den öğrendim diyebilirim. Yani orada işte benim geçirdiğim o kentsel dönüşüm mücadelesi boyunca o 5-6 yıllık sürede hem çocuklardan hem kadınlardan hem derin yoksulluğun ne kadar dipte olduğunu hem etnik bir grubun yoksulluğunun ne kadar katmanlı olduğunu hem de bir kültürün nasıl acımasızca ve vahşice yok edildiğini aslında tanık oldum. Ve aynı zamanda oradaki insanların direnişi, oradaki çocukların direnişi. Ben de çok şey öğrendim. Sulukule aslında Türkiye'deki bu bizim şu anda böyle çok da sıkça konuştuğumuz bu kentsel dönüşüm kavramının nasıl diyeyim pratikteki uygulaması ilk Sulukule'de başladı aslında. Yani niye yani buradan baktığım zaman neden orada başladı? Çünkü bir yoksullar orada oturuyor. İki, romanlar orada var. Üç, büyük bir ön yargı var o mahalleyle ilgili aslında. Ve hani bir kentsel dönüşüm oradan başladığı zaman işte tepki bu kadar şey fazla aslında olmaz diye seçilmiş bir yer. Bir kentsel dönüşüm denemesinin olduğu bir yer aslında Sulukule ve tamamen yok edilen bir mahalle. Tabii ben orada başladığım zaman, yani işte aktivist olarak çalışmaya başladığım zaman, o mahalle cıvıl cıvıl bir mahalleydi. O dönem işte belediye başkanı, şimdi AK Parti'den milletvekili olan Fatih Belediyesi'nde, o zaman belediye başkanıydı Mustafa Demir. Ve şey demişti, hani yeni bir mahalle kuracağız. Ondan sonra dünyanın en sosyal projesi, evet hatırladım. Dünyanın en büyük sosyal projesi olacak demişti. İşte kimsenin yerinden edilmeyeceğini söylemişti falan. O dünyanın en sosyal projesinde maalesef hiçbir sulu kuleli orada şu anda yaşamıyor. Yerine yeni işte bir ramp projesi yapıldı. Ha, şey de unutmadan söyleyeyim. Osmanlı tipik mimari şeyinde evler olacaktı. Halbuki oradaki evler zaten 1000 yıllık bir mahalle. 1054 yılında kurulmuş bir mahalle. Bizans döneminden surların önünde yerleşmişler. Hindistan'dan sonra ikinci yerleşim yeri. Aslında romanların neredeyse işte yurt dışından falan gelip ziyaret ettikleri böyle bir kutsal bir mahalle gibiydi aslında orası. Ama maalesef, ve avlulu evler, böyle küçük avlulu evler, bahçeli olan evler, böyle bitişik nizamda evler de vardı. O evlerin tamamı yok edildi. Biz orada çok fazla mücadele verdik. İşte Sulu Kule platformu kuruldu, mahkemeler, davalar açtık, basın toplantıları yaptık. Oradaki işte UNESCO'yu çağırdık, işte oranın bir soylulaştırma projesi olduğu söylendi. Ama nihayetinde, yani dava sürse de mahalle tamamen yok edildi. Ve o mahallede yaşayanlar şimdi Karagümrük'te o yeni evlerin etrafında yaşamaya devam ediyorlar. Nasıl yaşıyorlar? Çok daha dipte bir yoksullukla yaşıyorlar aslında. Tabii ben en önemli özelliğini söylemedim Sulu Kule'nin. Orası aynı zamanda bir müzik okuluydu. Yani işte yurt dışından gelen insanlar orada keman öğreniyor. İşte çocuklar 7 yaşından itibaren müzikle iç içe büyüyenler. Bir sürü sanatçı oradan aslında çıkmış. İşte müzik sustu aslında bir taraftan da. Müzisyenler başka işler yapmaya başladılar. Günlük çalışmaya başladılar. Ve o etrafta şu anda bizim derin yoksulluk anında desteklediği aileler, benim işte yani ne bileyim işte 7 yaşında tanıdığım çocuklar bugün 20-25 yaşlarında, işte o devredilen yoksulluğu almış, çok daha dipte bir yokluk, yoksulluk yaşanıyor orada. Bir sürü çocuk okulunu terk etmek zorunda kaldı.
Çocuklardan bahsederken pandemi döneminde sizi aradılar değil mi? O da çok hoş bir şeydi.
Orada biz yani bir taraftan evet kentsel dönüşme karşı mücadele ederken oradaki insanlarla birlikte, bir taraftan da çocuklar aslında işte okuldan geliyorlar, işte evimizi yıkalım, böyle bir stres, bir travma içerisinde. Ve yarı yıkık binalarda çocuklarla birlikte çalışmaya başladık. İşte resimdi, boyaydı, müzikti falan. Sonrasında buradan ismini anmak istiyorum. Funda Oral arkadaşımız Sulu Kule platformunda. O çocuklarla yıkımdan sonra da Sulu Kule Çocuk Sanat Atölyesi'ni devam ettirdi çalışmaya. Ve Tahribat-ı İsyan grubu oradan çıktı. Ve sonra o grup aynı zamanda işte bizim 2016 yılında kurduğumuz Harbiye'deki bir yine yoksul mahallede kurduğumuz Çimen Ev'deki çocuklara ders vermeye başladılar müzikle ilgili. Biz Çimen Ev'de çocuklarla işte okuma, yazma, matematik falan dersleri verirken, kadınlarla çalışmalar yaparken pandemi patladı işte 2020 yılı değil mi? Uzun bir zaman. 11 Mart'ta evde kal süreci başladı. Ve yani neredeyse 5-6 gün sonra insanlar beni aramaya başladılar. İşte evde gıda yok, mama yok, bez yok, şu yok, bu yok diye. Bu gerçekten hani bu yoksulluğun birdenbire böyle açlığa evrilmesi aslında işte o şeyin, işte pandeminin nasıl bir aslında hem dünyada hem de burada bir eşitsizliğin dibini aslında görmesi. Hani o romantik söylemin hepimiz eşitiz, aynı odada değiliz. Zi ortaya çıkartan bir şey aynı zamanda. Ve işte o zaman ne yapacağız diye, çünkü çıkamıyoruz işte karantina falan. Sonra ben işte bu dediğim mahallelerde çalışan genç arkadaşlarım, oralarda gönüllülük yapan, çocuklarla çalışan yoksul mahallelerde, çoğunu Boğaziçi Üniversitesi'nden, öğrenciliklerinden tanıdığım ama şu anda mezun olmuş arkadaşlarımla konuştum ve evden değiştirdiği bir kampanya başlattık. Ve öyle şeyden online alışverişlerle insanlara işte gıda, mama falan ulaştırdık. Ve sonrasında da bir araştırma yapıldı 2020 yılında. Temmuz 2020'de. Ve araştırmanın sonuçları ne kadar aslında durumun ne kadar işte vahim olduğu aslında ortaya çıktı. İşte kadınların %82'nin o dönemde pede ulaşamaması gibi, %74'ünün bebek bezi ve mama alamaması, çocukların %6'sının yani yüzü çağını üzerinden yanlış anlaşılmasın, %6'sının ev geçindirmeye başladığı ortaya çıktı. Okul terkinin çok fazla olduğu, dijital eşitsizlik diye bir kavramı ben mesela işte o dönemde aslında öğrendim. Ne kadar vahim bir durum olduğunu, o mahallelerde internetin olmadığını, evlerde internetin olmadığını, akıllı telefonu dahi olmayan çocukların birdenbire okulla bütün eğitim bağının kopması, ama buna yönelik hiçbir önlemin alınmaması, buna yönelik önlemin karantina sonrasında da alınmaması, ki o dönemde işte Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki 3 milyon öğrenci dijital internete erişemedi ve nitekim eğitimden de uzak oldu. Bu çocuklar ne oldu? Bu çocuklar çoğu...
Evet, bir bağlantı kopukluğu oldu. Ayşegül, eğer uygun görürseniz biraz önce Sayın Fogo'nun bahsettiği bu gençler ve müzik yapmaları, onların daha sonra Çimen Ev'de daha genç, daha küçük çocukları eğitmeleri, bu konulara değinirken Tahribat-ı İsyan isimli rap grubundan bahsetmişti. Gelin biz ilk kez belki de önce sağlık programı bir rap parçası dinleyelim. Tahribat-ı İsyan'dan dinliyoruz efendim. Suç bu parçanın. 95.0 Açık Radyo'dayız. 27 Mayıs Cuma günü yine önce sağlık programındayız. Konuğumuz Sayın Necer Fogo. Tahribat-ı İsyan grubundan Suç mu isimli parçayı, bir rap parçası dinledik. Oldukça da keyifli bir parçaydı. Evet, sizin bahsettiğiniz bu müzikle ilgili çocuklar büyüdüler. Birer rap sanatçısı oldular ve daha küçükleri eğitiyorlardı. Tamamen dağıldı mı çocuklar şimdi? Yoksa yine de görüşüyorlar mı, bir aradalar mı, dayanışma var mı aralarında?
Tabii devam ediyorlar onlar. Yani bu müzik çalışmalarına devam ediyorlar. Ozan Doğulu onların menajerliğini yapıyor. İyi gidiyorlar yani çocuklar. Yani kendileri dağılıyorlar, birleşiyorlar falan ama devam ediyorlar yollarına.
Peki son bir şey sorup sonra sözü Ayşe'ye bırakacağım. Soruları var. Peki eski Slow Kule bu kentsel dönüşüm sürecini geçirdi. Ne oldu eski Slow Kule? Tamamen ortadan kalktı mı bahsettiğiniz?
Tabii ki tamamen ortadan kalktı. Tabii yani biz o dönemde mücadele ederken, ben buradan bir anımı anlatayım. İşte sabah işte oğlanı ben kreşe bırakıyorum, mahalleye gidiyorum. İşte bir gün sabah gittim böyle mahalleye. Böyle dedim ya, anlattım böyle çok böyle hoş tarihi evler falan vardı. İşte rahmetli Sevim abla oturuyor kapının önünde. Böyle bir hüzünlü bir şey dedim. Nasılsın Sevim abla, neyin var? Dedi ki işte ev, buraya da geldiler, evi yıkacaklar falan. Dedim ki ya Sevim abla, senin hani ben mimar falan değilim ama senin ev tarihi bir eve benziyor. Ve bir dilekçe yazıp şey yapalım. KUDEP vardı o zaman, işte koruma kurulları falan. Hani çalışan, şu anda çok çalışmayan. Koruma kuruluna girsin ve belki de hani tarihi bir ev çıkar dedim. Gerçekten ona dilekçe yazdı. Götürdü kadıncağız, neyse. Ve tarihi bir ev olduğu çıktı ortaya. Hmm. Sonra biz o zaman o dönem KUDEP'e işte başvuru yapıldı ve orası restore edildi ve o ev kaldı. Sonra bunu görünce biz çok sevindik. Tabii bu durmadan böyle Fatih Belediyesi de projeler yapıyor falan. Bizim Aslı diye Sulu Kule platformundan mimar bir arkadaşımız var. Ona anlattım işte, ona söyledim. Ondan sonra sonra o Yıldız Üniversitesi'nden, Mimar Sinan'dan galiba böyle öğrencileri topladı ve bütün Sulu Kule'yi gezmeye başladılar. Ve böyle biz Yani 18-20 ev vardı ama böyle 7-8 evi kurtarmış olduk. Tabii bizim böyle her kurtardığımızda onlar projeyi yeniden değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Yeniden planlar değiştirdik. Böyle 70-80 kez planlarını değiştirdik yani. O yüzden çok uzadı oranın, mahalledeki direniş uzadı, yıkım zorlaştı. Yani aslında kafalarındaki o işte çingeneler atıyor, nasıl bir vururuz gideriz işte yıkılır falan şeyi o kadar kolay olmadı aslında. Yani yıllarca hem proje değişti hem bir taraftan hukuki davalar sürdü böyle yani. Yani ama dediğim gibi bu evlerin dışında herkes bu etrafına, çeperine taşındı. İşte kiracıları Taşoluğa göndermişlerdi. Onlar yine geri döndüler. Orada yaşayamadılar yani. O işte 40 kilometre ötede bir yer, iş yok, güç yok falan. Tabii onlar, o da bedava bir şeydi sonuçta, taksitle ödeyecekleri yerlerde ödeyemediler. Döndüler. Şimdi Karagümrük civarında yaşıyorlar ama Sulukule'den eser yok gerçekten. Yok yani.
Evet. Ne yazık ki. Peki Ayşegül, sözü sana bırakayım.
Evet, dünyanın geleceğine baktığımızda her şeyin de çok birbirine bağlı olduğunu görüyoruz. Global riskler, küresel risklerden söz edildiğinde hem Dünya Sağlık Örgütü hem Dünya Ekonomi Forumu bir yanda iklim değişikliği ile ilgili sorunları ortaya koyuyor. İklim değişikliği ile ilgili sorunlar göçü ve yoksullaşmayı getiriyor. Ve yoksulluk da artık Dünya Ekonomik Forumu'nun, hani biraz daha Zenginler Kulübü anladığım kadarıyla, onun bile birinci sırasına gelmiş durumda. 2030 yılında 51 milyon derin yoksul, yani dip yoksul daha olacağını söylüyor. Tabii bu hani belli bir sosyal hareketi de getirecektir diye düşünüyorum. Yoksullar artıyor. Biraz dünyada neler yapılıyor yoksulluğun önlenmesi için diye sormak istiyorum. Tabii hani dünyadaki eşitsizlik korkunç ve eşitsizlikteki makas da artıyor. Hiçbir şey insanlığa yeni bir şey öğretmiyor gibi.
Şöyle, aslında hani bu pandemide yoksulluk çok fazla, yani yoksulluğun tanımı yeniden tartışılmaya başladı ve zaten hep hani yoksulluk karmaşık bir sorun ve salgın gibi, kriz gibi dönemlerde yeniden masaya yatırılan ve hani Birleşmiş Milletler'in bu sürdürülebilir hedefleri, işte 2030 yılına kadar işte yoksulluk bitecek hedefi, ne onların da itirafıyla, işte salgınlar, kriz ve iklim değişikliği birlikte onlar dediler ki biz 2009'daki duruma geldik yeniden dediler yani. Şimdi şöyle, hani nasıl desem, yani projelerle tırnak içerisinde bu iş sürmüyor aslında. Yani işte Birleşmiş Milletler proje yapsın, Dünya Gıda Örgütü proje yapsın, işte Avrupa Birliği projeleriyle değil, aslında başka bir şeyi tartışmamız, başka bir şeyi konuşmamız gerekiyor. Yani raporlar, toplantılarla değil, yerinde çözüm, yerinde. Yani zaten o mahallede, o sokakta, o şehirde, o kentte ve o ülkede yoksullar size ne yapacağınızı anlatıyor, ne yapılması gerektiğini. Şimdi Birleşmiş Milletler özel raportörünün son 2021 şeyinde, raporunda, ki çok da iyi bir rapor. Mesela işte yetersiz beslenmenin öğrenme güçlüğüne yol açtığını, ön beyni geliştirmediğini, aşırı yoksulluk yaşayan insanların, işte biraz önce benim bahsettiğim 7 yaşındaki çocuğun işte büyüyüp şu anda da aynı derin yoksulluk mirasını alması ve bunun sürekli devam etmesi, son TÜİK'in rakamındaki %13.8 sürekli yoksulluğun ne kadar vahim bir yoksulluk Türkiye'deki olduğunu, mesela niye bunlar? Çünkü 5 yıl içerisinde sürekli yoksul olan ve belki kuşaklar boyunca sürecek bir yoksulluk demek aynı zamanda. Şimdi bununla ilgili bir önlem, tedbir, mesela diyor ki işte erken çocukluk eğitimi, yani en önemli şey, yani o mahallede ücretsiz kreş, o mahallede çocuğun, işte annenin çocuğunu bırakabileceği bir yer. Niye? Çünkü okul terki demek aynı zamanda işte o devredilen yoksulluğa bir adım atmak demek. Niye? Çünkü çocuk işçiliği de çok fazla şu anda mesela Türkiye'de. Buna ilişkin örnekler, raporlar var, çok güzel ama bu mahallelerde insanlar yine o açlığı, yoksulluğu ve eğitimsizliği yaşamaya devam ediyor yani. Mesela öğrenme güçlüğü, yetersiz beslenme ile ilgili kaç zamandır hani söylüyoruz işte okullarda bir beslenme programı yok. Çocuk evde yiyemiyor ama okulda da bir şey yiyemiyor. Halbuki Sağlık Bakanlığı diyor ki işte 2019-2023 stratejik eylem planında doğuda, güneydoğuda işte bodurluk oranı arttı. Gelişim bozukluğu olan çocuklar çok fazla. %2 bütün Türkiye genelinde işte biz o yüzden böyle bir beslenme programı hazırlayacağız demiş. Koymuş plana 2020'de menüsünü falan dahil ama hayata geçirmedi ve şu anda mesela Dünya Sağlık Örgütü şey her dört kişiden birinin obez olduğunu, bu obezin de yoksulluk hastalıklarından, yani sadece yoksullar özgü değil de yoksulluk hastalıklarından biri oldu. Çünkü insanlar tek tip beslenmeye başladı. Ya da işte Türk Aile Hekimleri Dergisi'nin 1040 çocuk üzerinde yaptığı araştırmada olduğu gibi %85 kız çocuklarında, %68 erkek çocuklarında kansızlık. Selim Hoca daha da iyi bilir. İşte kalp potansiyel, yani kalp krizi potansiyelinin yüksek olduğu, kız çocuklarında ileride üremeyle ilgili sorunlar olacağı gibi şeylerin daha çok konuşulması gerekiyor. Hem ülkede hem de dünyada. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bu çok boyutlu yoksullukla ilgili çalışmaları var. İşte Oxford Yoksulluk ve İnsani Gelişme İnisiyatifi'nin. Bunlar 109 ülkeyle çalışıyorlar. Ben mesela bu programı doğru bir program olarak görüyorum. Niye? Çünkü yoksulluğa çok boyutlu bakıyor. Her hanedeki her bireyin yoksulluğunu ayrı ayrı ölçüyor. Kadın yoksulluğunu, engelli yoksulluğunu, eğitim yoksulluğunu, sağlık yoksulluğunu ayrı ayrı ölçüyor. Şimdi onun verilerine göre, son şey verilerine göre dünyada 109 ülkede 5,9 milyar insan arasında 1,3 milyar insan çok boyutlu yoksulluk çekiyor. Bu rakamın 644 milyonunu 18 yaş altında çocuklar oluşturuyor. Ve %67'den fazlası da orta gelirli. İşte nasıl bakıyorlar? Yani Türkiye'de 2012 yılında bu çok boyutlu yoksullukla ilgili verileriyle ilgili oturmuşlar, çalışmışlar birlikte ve 2014 yılına kadar o insani gelişme raporunda Türkiye'de varmış yoksullukla ilgili veriler varmış. Ama 2014 yılında ne olduysa Türkiye buradan çekiliyor. Ve UNDP'ye bakarsanız hep şey diyor işte o insani gelişme raporunda işte Türkiye yoksulluk verisi vermediği için yoksullukla ilgili bir şey bulamayacaksınız diyor. Halbuki yani çok boyutlu yoksullukla ilgili bir çalışmanın yeniden yapılması. Bizim elimizde veri yok. Yani engelli yoksulluğunu bilmiyoruz, yaşlı yoksulluğunu bilmiyoruz. Yani ne yapması, mesela yalnız annenin yoksulluğunun değil mi aile olan ya da erkek yoksulluğundan daha farklı olduğunu, yani yalnız ve çocuklu bir kadının yoksulluğu daha katmanlı şey örneğin. Biraz dünyada böyle bakılmaya başlandı yani yoksullukla ilgili hani bakış değişti. Çünkü gerçekten açlık arttı. Yani açlık arttı ve bunun yanı sıra aslında iklim değişikliğiyle birlikte işte kuraklık arttı, işte susuzluk arttı. İşte benim mesela gittiğim bazı köylerde insanların çoğu ya da gençlerin çoğu işte büyük şehirlere inşaatlarda çalışmaya gidiyor yani. Bilse de bilmese de yani bir şekilde insanlar kendi stratejilerini, kendi geçim stratejilerini oluşturmaya başladı. Yani en son açıklanan işte yoksulluk sınırı ve açlık sınırına baktığımız zaman artık işte bir asgari ücretlinin de açlık sınırının altında yaşadığı, yani güvencesiz bir duruma düştüğünü görüyoruz. Yani hani bizim desteklediğimiz işte o güvencesiz çalışan, günlük çalışan insanlarla işte bir fabrikada işte sigortalı çalışan bir işçinin durumu neredeyse aynı artık yani. Onun sigortalı olması ya da bir düzenli bir sabit geliri almasının bir şeyi yok yani.
Evet, Benim aklıma şimdi hani makro politika üzerinden konuşunca şöyle bir soru geldi. Bir gün Hacer Hanım siz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olsanız birinci sırada yapacağım şey nedir dersiniz? Sesim geldi mi?
Şimdi geliyor.
Tamam, tekrar edeyim o zaman. Bir gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olsanız, dilerim de olursunuz. Birinci sırada yapacağım diyeceğiniz şey ne olur?
Bu, yani biraz yani çocuk yoksulluğu olur. Yani çocuklar yani ilk yapılması gereken şey çocuk yoksulluğu ile ilgili çalışma. Çünkü yani çocukları kurtarabilirsek zaten yoksulluğu azaltırız yani. O devredilen yoksulluğu önüne geçmek gerekiyor yani. Yani yetersiz beslenmeden başlayıp işte eğitime kadar devam eden bir sürece girmek. Ama çocuklardan başlamak lazım. Niye? Çok fazla duyuyorum. Mesela şu anda çocuk işçiliği çok konuşulmuyor ama geçen gün İLO bir kampanya başlattı. İşte çocuk işçiliğine karşı elimizi kaldıralım diye. Kaldıralım ama elimizi kaldırmak yetmez yani. Yani İLO'nun ve Türkiye'nin çocuk işçiliğini önlemesine dair o 52 numaraydı galiba sözleşmesini yerine getirmesi lazım. Öyle değil mi? Ve bugün okul terk eden çocukların çok fazla ve bu çocukların çoğu sanayide çalışmaya başladı. Fabrikalarda çalışmaya başladı. Ve ben şöyle düşünüyorum. Bilinçli bir durdurmama var. Çünkü bu ara sanayide diyorlar ya işte kimse çalışmıyor, kimse istemiyor. Çünkü bir orada bir kölelik düzeni var. Çok az, çok cüzi miktarlara insanları çalıştırıyorlar. Ve çalıştıramadıkları için o köle sisteminde çocukları çalıştırmaya başladılar maalesef.
Ya bu söylediğiniz özellikle biraz önce bu projelerle bu iş olmuyor cümlesi. Evet. Daha sonra da hani İLO elimizi kaldıralım demiş, el kaldırmayla olmuyor. Bu iki cümlenizi çok selleştirip böyle çok beğenerek çok doğru bir nokta olduğunu öyle düşündüğümü söylemek istiyorum. Bu iklim krizinde de öyle yani. Bu tarz protestolarla, şikayetlerle, yürüyüş ve bildirilerle bu iş olmuyor. Yani işin kökeninde bir sistem sorunu olduğu, o sistem değişmediği bunların hiçbirisinin de düzelmeyeceğini unutmamak lazım. Ona göre bir takım eylemler ya da direnişler gerçekleştirmek lazım. Yoksa öyle bir takım kampanyalarla falan herhangi bir şey değiştiği yok. Biz sadece kendi kendimizi tatmin ediyoruz diye gelmeye başladı bir süreden beri. Evet, Ayşe.
Evet, yani yoksulluk, yani şöyle yoksulluk evet çoğalmaya devam ediyor. Beslenme sorunu, gıda sorunu devam ediyor. Devam edecek. Ama hani şunu öğrendim bu süre içerisinde. İşte bu işler böyle geçici projelerle, işte Avrupa Birliği fonlarıyla, UNICEF'in fonu. Çünkü biz bir taraftan bizim aslında dönüp kendimizle yüzleşmemiz ve ne yapacak biz yapacağız. Yani çünkü sonuç olarak bu kurumlar bir noktada ya aramız bozulmasın, ya şunu söylersek şöyle bir şey olur, bunu söylersek şöyle proje yapmayız. İşte biz ama onlarla şöyle iyi geçinelim, böyle iyi geçelim. Bir taraftan da sen yoksulluğu çoğaltıyorsun, o çocuklar orada aç gitmeye devam ediyor yani. Ya da işte mesela suça süreklenen çocukların sayısı mesela işte onlara da bakmak lazım bu dönemde. Ya araştırma bile yaptırmıyorlar sana. Yani artık hani o yüzden hani ne yapacaksak biz yapacağız hepimiz. Yani aynen, hepimiz yani.
Çok katılıyorum. Evet Ayşe.
Evet, biz Hacer Fokko'yu en çok derin yoksulluk ağıyla tanıdık. Bu nasıl kuruldu? Biraz anlatır mısınız? Çok hani derin yoksulluk ağda hem yoksula dokunan bir hareketti hem de aslında hepimize dokunup hani bir şeyler isteyip işin içine katan bir hareketti. Bundan dolayı da güzeldi. Öyle ulaşılmaz filan değildi kimse. Biraz bundan bahseder misiniz?
Yani dedim biraz böyle başlangıçta hani anlatmıştım bu 11 Mart'ta işte yani kapanma süreciyle birlikte işte kuruldu derin yoksulluk ağı. Çünkü insanlar gıdaya ve tablete işte ulaşamadılar ve o dönemde hani eşleştirmeyle giden ama şu anda Orada genç arkadaşlarım hem bir taraftan sahada araştırma yapıp hem bir taraftan temel ihtiyaçlarını, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar. İstanbul odaklı çalışıyorlar yine, ama bir taraftan da yani kampanyalar da yürütüyorlar. Mesela kadın yoksulluğu, yalnız anne yoksulluğu ile ilgili projeler yapıyorlar, bununla ilgili toplantılar yapıyorlar. Ya da işte mesela Askıda Ped ile birlikte bir Ped kampanyasını birlikte yaptılar. Mesela bugün yine Tok Tut Derneği ile birlikte, hani sıcak yemek ulaştırma, onlarla birlikte aynı zamanda projeler yapıyorlar. Ama bir taraftan da işte hem Birleşmiş Milletler'e çocuk yoksulluğu, kadın yoksulluğu ya da diğer yoksulluklarla ilgili raporlar da yazıyorlar. İşte özel raporterlere de destek olmak için. Böyle bu çalışma aslında devam ediyor. Derin yoksulluk ağı.org girildiği zaman hem orada yapılan çalışmaları hem raporları görebilir arkadaşlar, herkes.
Peki bir müzik arası daha verelim.
Tamam.
Ayşegül'ün önerisiydi biliyorsunuz. Son zamanlarda her kesimden farklı sanatçıların konserleri sürekli yasaklanıyor. Bu sanatçılardan bir tanesi konseri yasaklandı ama en azından Açık Radyo'da kendi sesini duyurmuş olsun. Böylece Sayın Melek Mosso'nun bir parçasını dinliyoruz. Umurunda değil. 27 Mayıs 2022 tarihi 95.0 Açık Radyo'da az önce sağlık programında konuğumuz Sayın Hacer Fogo'yla yoksulluğu konuşuyoruz ve müzik arasında da Melek Mosso'dan bir parça dinledik. Umurunda değil, Feryal konserine gidecekmiş. Zannetmiyorum gidebileceğini, yasaklanır herhalde. Onun için buradan dinlemeni öneririm. Açık Radyo 95.0 ve Melek Mosso'yu da çalıyoruz. Evet, son 7-8 dakikamız var. Ayşegül söz sende.
Yoksulluk mirası konusuyla ilgili sormak istiyorum. Hani eskiden şöyle bir şey vardı. Hani bir çocuk çok çalışkansa, okumakta istiyorsa, hani ailesi ne kadar yoksul olursa bir çıkış bulurdu kendine. Ama dünyamızda artık bu o kadar zor ki, özel okullar var, özel dersler var, özel üniversiteler var. Yani sanki hani yükselmek ve başarı da sınıfsal bir şeye dönüştü. Mesela obezite üzerinde kurduğu cümle çok önemli Hacer Fokko'nun. Yani obezite sanki zengin insanın bir hastalığı gibi görünüyor. Değil, aslında bu da sınıfsal bir şey. Nasıl güzellik artık sınıfsal bir şeye dönüştüyse, yaşlanmak sınıfsal bir şeye dönüştüyse, bir şekilde başarı da sınıfsal bir şeye dönüşüyor ve yoksulluk miras alınan ve verilen bir şey, bir kavram oluyor. Yoksulluk miras konusunu bize anlatır mısınız? Bir de buradan nasıl çıkarız biz?
Şöyle biraz önce söylediğiniz şey, bir cümle de eklemek istiyorum. Mesela dediniz ya, insanlar işte mesela şimdi en son bu Twitter'da da çocuklar kampanya başlattılar. İşte Aile Bakanlığı'nın hani açtığı bir sınavla ilgili, KPSS ile ilgili çok yüksek puanlar aldılar, değil mi? Sonra da mülakatta elendiler. Neredeyse tamamı, yani çok yüksek puan alanların şey. Mesela ben onlarla da yazıştım. Hatta istediler hani böyle paylaşmamı falan da, paylaştım da falan. Onlarla da konuştuğum zaman, ya bu çocukların çoğu da böyle işte orta gelirli ya da yoksul ailelerden gelen çocuklar. Diyor ki 7-8 yıl acaba ben bu sınava hazırladım. Yani bütün umudu belki de ailenin. Yani işte ne olacak, işte atanacak, işte KPSS'den sonra bir ne bileyim sosyal hizmet uzmanı olacak, işte psikolog olacak ya da işte bir bakanlıkta bir yerde çalışacak. En yüksek puan almış ve mülakatta eleniyor. Yani o yüzden hani bu sefer de bir hayal kırıklığı. Ya ben niye okudum hani senelerce falan diyen insanlar var. Tabii ki aslında umudu kaybetmemek gerekiyor. Yani bu sistem böyle tabii ki gitmeyecek, ama bir de en dipte biraz önce söyledim, işte bu işte kentsel dönüşüm nedeniyle işte evleri yıkılan işte yüzlerce çocuk sanıyorum. Ve bu çocuklar her bir İstanbul'un çeşitli mahallelerine dağıldılar ve her dağılımda işte bir yere gittiler, orada tutunamadılar, başka bir yere gittiler ve her gittikleri adreste aslında adrese dayalı da sistemle okula kayıt oldukları için aslında okulu terk ettiler. Yani okulu terk etmek o devredilen yoksulluk için aslında birinci bir adım. Kronik yoksulluk, işte hani TÜİK'in açıkladığı böyle sürekli yoksulluk dediği %13,8 o rakamın içerisinde yaşayanlar, o istatistiklerin arkasında yaşayan ailelerin çocukları aslında devredilen, o üç kuşak boyunca o mirası alma riski içerisinde olan çocuklar aynı zamanda. Ya da Aile Bakanlığı'nın en son 2021 raporunda, faaliyet raporunda açıkladığı 141 bin çocuk ailesinin bakamadığı için destek alan, hani sosyal yardım alan, ama 141 bin çocuk diye, o yani 4 milyonun içerisinde ayrı bir rakam olarak söylediği çocuklar, işte bu devredilen mirası ailelerinden alacak olan çocuklar aynı zamanda o rakamlar. Ya da işte Veliler'in açıkladığı 2021-2022 öğretim yılında 160 bin çocuk okula geri dönmedi diyor. Okulu terk etti, okula geri dönmedi denilen rakam mesela. Bunların hepsi işte derin yoksulluk içinde yaşayan ama bu mirası alan, almaya başlayan, işte çalışmaya başlayan artık, ya da evde oturan, ya da suça sürüklenen, ya da sokakta olan. Ve hep şey diyoruz, eğer bir çocuk sokaktaysa risk altındadır. Bu çocukların hepsi aslında yoksulluğu miras alan, o devredilen yoksulluğu alan çocuklar. Bunun için hani çok zor kuşaklar arası yoksulluğun azaltmak, ama imkansız değil aslında yani. İmkansız değil. Dediğim gibi hani işte bir gıda ve eğitimle birlikte yaşadıkları yerlerde çok hızlı ve bir müdahaleyle yapılacak işte programlarla aslında bu azalabilir yani. Ve tabii ki şunu hep söyleyeceğim. Mesela iklim değişikliği konuşulurken yoksulluk Türkiye'de çok az konuşuluyor. Yani bizim daha fazla yoksulluk meselesini konuşmamız gerekiyor. Yani ben Van'ın bir köyünde su olmadığını duyduğumda oradaki köylüler o suyu yok etmedi yani. İşte ya da Konya'da tarımın bitmesinde Konya'daki insanlar onu, o tarımı yok etmedi. Yani buna ilişkin ne yapıyorlar işte bu insanlar? Başka şehirlere gitmeye başlıyorlar. Yani mesela şu anda İstanbul'dan Ağrı'ya giden, Ağrı'da İşte iş bulamadığı için, işte bana şey demişti, işte iki çuval un olsa biz işte bu kışı geçiririz, ama geçiremediğini fark etti şimdi. Şimdi bana diyor ki, aynı aile diyor ki, Sivas'ta bir çobanlık buldum, çocukları alıp oraya gideceğim, işte nakliye için şöyle bir şey gerekiyor. Yani işte düzensiz göç gibi böyle hareket halinde olan memlekete, mesela diyelim ki Ağrı ya da Konya ya da Eskişehir, fark etmez. Ama şimdi o geçim stratejileri dediğim şey, böyle hareket halinde olan yoksul aileler var şu anda aynı zamanda.
Biraz önce bu Sulukule'den bahsederken Fatih Belediye Başkanı ve onun yaptığı projelerde de onunla bir dirsek temasınız olduğunu, ister istemez bir
dirsek temasımızla çok fazla görüştük. Yani ailelerle birlikte sürekli, hani o evler yıkılmasın diye. Yani son zamana kadar görüştük ailelerle birlikte.
Bunu şunun için soruyorum. Şu anda da
olmadı tabii ki.
Evet, şu anda da belediyeler, işte Büyükşehir Belediyesi, valilik ya da bakanlıklar düzeyinde sizin yaptığınız çalışmalarla ilgilenen bir bürokrat var mı, ya da bürokratlar var mı?
Şöyle mesela, derin yoksulluk ağının bütün raporları bütün bakanlıklara, ilgili bakanlıklara gitti. Ama hani Cumhuriyet Halk Partisi işte yoksulluk dayanışma ofisinde çalışıyoruz yoksullukla ilgili, ama böyle direkt böyle bakanlıklarla ilgili bir şey olmadı. Yani eskiden mesela daha fazla görüşüyorduk onlarla, mesela işte romanlarla ilgili çalışma yaptığım zamanlar, işte strateji eylem planı, biliyorsunuz işte resmi gazetede 2016 yılında basıldı, ama mesela 2012 yılında roman strateji eylem planı toplantılara, o zaman Fatma Şahin'di Aile Sosyal Politikalar Bakanı, daha sık mesela görüşüyorduk ya da işte raporlar gönderiyordum falan, ama şu anda yok maalesef. Yani şu anda yokuz biz. Kendi kendimize konuşuyor gibiyiz yani. Ama mesela şu, mesela hani gerçekten şimdi En son bu Kadir Bebek olayını biliyorsunuz mesela. Ben orada bakanın bir televizyon programında yaptığı açıklamalara ilişkin bir yazı da yazdım. Şimdi mesela işte Kadir Bebek baba dayağından ölen yoksul bir çocuk, yoksul bir aile mesela. Şimdi bakan dedi ki hani bizim ihmalimiz yok. Nasıl yok? İşte 26 Mart'ta ihbar geliyor. İşte 28 Mart'ta gidiyorlar ve bir bulgu bulamıyorlar. Ve çocuk işte biliyorsunuz 2 hafta önce hayatını kaybetti. Ve komşular da diyor ki biz sürekli ihbar ettik şimdi. Şimdi bakan da diyor ki biz o aileye sosyal ekonomik destek veriyoruz diyor. Şimdi siz eğer çocuk yoksulluğuna sadece verdiğiniz o 200 lirayla, 300 lirayla, 500 lirayla bakarsanız bu çocuklar ölmeye devam eder. Bu şiddet devam eder. Siz size gelen ayın 26'sında gelen ihbara 28'inde giderseniz o çocuğun belki de o izi göremezsiniz. İkincisi 28'inde gidip baba ben yapmadım, engelli bir dede de yok canım böyle bir şey. Engelli dede bunu diyecek, başka çaresi yok. Engelli ve orada şiddet uygulayan bir oğlu var yani. Ne söyleyebilir size? Bu nasıl bir sosyal inceleme? Bu nasıl bir takip süreci? Yani mesela bunları anlatmak, söylemek isterdim. Ama o, yani söyleyemeyeceğim için yazdım. Öyle.
Evet Ayşegül.
Sanıyorum yoksulluğu yönetmek, yoksulluğu yok etmekten daha cazip görünüyor diye düşünüyorum. Aslında hani hep Türkiye'deki yoksulluğu da konuştuk, dünyadaki yoksulluğu da konuşuyoruz. Sizin katıldığınız bir toplantı vardı, ben de katılmıştım. Ona şunu demiştiniz, eskiden bize Eylül-Ekim aylarında kırtasiye istekleri gelirdi. Artık gıda isteği geliyor hep dediniz. Yani yoksullukta da bir derinleşme var. Son yıllarda daha da bu derinleşmeyi seziyoruz. Aslında bundan da gündem oluyor. Yani bu yoksullaşmanın derinleşmesi 2020 midir, Covid-19 mudur, son dönem midir? Yani siz çok deneyimlisiniz bu konuda. Biz artık bu yoksullaşmada iyice derinleşme sürecini ne zaman yaşadık? Yani bebek mamalarına artık alarm takıldığı bir dönemdeyiz şu anda. Hani zengin çok zengin. Plajların günlük 10.000 TL olduğu konuşuluyor. Herhalde giden de var ki 10.000 TL. Ama bir yandan da bebek mamalarına alarm takılıyor. Ya bu makas ne zaman açıldı bu kadar? Ne zaman bu kadar yoksulluk derinleşti? Son yıllarda hani bir değişim mi oldu? Sizin gözleminiz nedir?
Yani şöyle ben hani ekonomist değilim ve bu işin uzmanı hani bir rakam şey ama benim kendi saha gözlemlerim işte okuduklarım falan 2018 yılında ben yoksulluk derinleşiyor diye yazmaya konuşmaya başladım o zaman da. Çünkü neden şeyi görüyordum yani böyle işsizliğin arttığını, gıdaya erişemenin zorlaştığını, çocukların yavaş yavaş çalışmaya başladığını falan 2018'de başlayan, ya belki de onun öncesi de vardı ama 2018'de daha görünür şeydeydi, haldeydi. Bir de gerçekten zaten görüyorsunuz yani işte bu kentsel dönüşümün çoğalması yoksulların aslında merkezi yerlerden uzaklaşması anlamına geliyor. Yani şimdi kentsel dönüşüm olan mahalleleri de ilgili bir araştırma yaptığınız zaman hep kentin merkezindeki yoksul mahallelerde yeni rezidansların, yeni AVM'lerin yapıldığını görüyorsunuz. Ama şöyle bir proje değil ki ben buraya atıyorum AVM yaptım. Bu insanlar da işte bilmem ne mahallesine götürdüm. Orada daha insanca yaşayabilecekleri bir mahalle. Hani doğru değil de ama yani bu da yok. Yani insanlar evini yıkıyorsun. Ve o insanlar şehrin başka yerlerine dağılıyor. Ne oluyor? Daha da fazla yoksullaşıyor aynı zamanda. Yani işte günlük iş yapıyorsa ya da müzisyense onu da yapamıyor. Başka bir şey yapıyor falan. Şimdi bu bütün Türkiye'de bu kentsel dönüşüm aslında yayıldı. İşte zeytinliklere girdiler, işte ormana giriyorlar, tarım alanlarına konutlar yapılıyor. Ne oluyor? Aynı zamanda bu yoksullaşmayı derinleştiriyor ama birilerini de zenginleştiriyor işte bahsettiğiniz insanlar da bir avuçta yoksuldan yana büyüme değil, zenginden yana bir büyüme. Yani ekonomik büyüme dediğimiz şey herhalde onlardan yana bir büyüme. Yani hani bazen ekonomistler diyor ya, dünyada hani küçülme, yoksuldan yana küçülme ya da sosyal yatırımı büyütme. Böyle bir durum olmadı ve hani o süreçten başlayan ama salgın gibi, ekonomik kriz gibi dönemlerde de birden, yani herkes, özellikle derin yoksulluk yaşayanlar bir basamak aşağı iniyor. Yani nasıl asgari ücretliler açlık sınırının altına indi, açlık sınırının altındakiler daha dibe vurmaya başladı. Ama şimdi beyaz yakalı dediğimiz plaza çalışanları yoksulluk sınırında, hatta yoksulluk sınırının altında yaşıyorlar. Şimdi onlarla da konuştuğum zaman işte artık gittikleri o süpermarkete değil, daha o üç harf dediğiniz o marketlere gitmeye başlayan insanlar da var. Yani herkes demeyeyim, işte bir grup yoksullaştı yani. Sınıflar böyle bir birbirine girdi yani. İşte yani çalışan güvencesiz insanlar ortaya çıkmaya başladı şu anda. Yani ve en büyük sorun gıda şu anda gerçekten.
Aslında programın sonuna geldik. Ne yazık ki çok çok keyifli, eğlenceli demeyeyim ama çok önemli konuları konuştuk sizinle. Umarım bir kez daha ileride, hatta yakın zamanda tekrar söyleşme olanağı buluruz. Ama baktığım zaman yoksulluk olsun, iklim krizi olsun, işte bizim konumuz belki pandemi ve salgın hastalıklar, hepsinin bir bütün olarak birbirleriyle ilintisi var. Hepsinin sonunda dönüyor dolaşıyor. Bu sistemle, bu ekonomik yaklaşımla artık dünyanın döndürülemeyeceği, dünyanın bu şekilde devam edemeyeceğini dönüp dolaşıyor. Yoksa dediğiniz gibi projelerle bir takım iyi niyetle ama sonuç vermeyecek söylevilerle bunlarla mücadele etmek pek mümkün değil. Peki, çok teşekkürler efendim, bize vakit ayırdığınız için. Ben Ayşegül'e bırakayım sözü. Evet Ayşegül.
Ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Çok yakıcı, çok önemli bir konuyu konuştuk. Yoksulluğu konuştuk. Daha çok konuşacağız tahminim. Evet. Dilerim bu konularda da bir ilerleme sağlanır. O ilerlemeyi de konuşabileceğimiz programlar olur.
Çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için efendim. Ve romanlardan bahsettik. Ne çalalım derken Sayın Şahika Yüksel'in bir isteği var. Kibariye seslendiriyor. İlla da roman olsun. Hoşça kalın, yaz sonları.